Ayrım 9.
Bir başka örnek. Bir insana ufak şoklar vererek, bağırıp çağırarak belirli bir araca dokunmamayı öğretebilirsiniz. Ama aynı insana şok vererek veya bağırarak matematiği, dürüst olmayı veya mutlu olmayı öğretemezsiniz. Bunları öğretebilmek için o kişiye geri bildirimler vermelisiniz, iltifat etmelisiniz. Gerektiğinde davranışlarınızla model olmalısınız. Marifet iltifata tabidir. Ceza faydasız, övgü keyif halidir. Bu cümlenin ikinci yarısını eski söyleme benzeterek bendeniz ekledi. Öğrenme keyifli olmalıdır. Öğrenme sırasında kişinin iç ve dış ortamı rahat olmalıdır. Bir gün Ankara'da Milli Eğitim Şura Salonu'nda bir öğretmen grubuna konferans veriyordum. Bir ara çevremize olumlu eleştirileri az, olumsuzları daha fazla yönelttiğimizden söz ettim ve o an aklıma gelen şu soruyu sordum. Değerli öğretmenlerim, eminim sınıfta aferini etkili bir araç olarak kullanıyorsunuz. Peki, sınıfta kullandığınız aferinlerin, övgülerin yüzde kaçını evde eşinize yöneltiyorsunuz? Çoğunluk gülümsedi. Evde pek fazla aferin vermediklerini söylediler. Bir başka gün bir grup, çoğunluğu erkek, banka müdürüyle konuşuyordum. Benzerini onlara sordum. Şöyle dedim. Eminim şubede elemanlarınızın bir sorunu olunca onları ilgiyle, anlayışla uzun uzun dinliyorsunuzdur. Elemanlarınıza gösterdiğiniz bu anlayışlı dinleyici tavrını evde eşinize de gösteriyor musunuz? Hayır, evde yorgun oluyoruz. Ne dinlemeye halimiz oluyor, ne konuşmaya dediler. Sadece öğretmenler veya bankacılar değil, hemen herkes benzer şekilde davranıyor galiba. Yakınlarımıza kızmayı doğal, onları dinlemeyi, onlara güzel şeyler söylemeyi gereksiz buluyoruz. Labirentlerden çıkarma yolu. Karmaşık bir labirentteki fareye çıkış yolunu öğretmek istiyorsak farenin davranışlarına şekil veririz. Yani hedefe yönelik küçük adımlarından sonra küçük ödüller veririz. Davranışa şekil verme denilen işlemde pekiştirme ve söndürme peş peşe belirli örüntülerle kullanılarak hedefe yönelik olmayan davranışlar ayıklanır, hedefe yönelik davranışlar güçlendirilir. Çıkış yolunu buldurmak için iki yaklaşım daha düşünebiliriz ancak bunlar etkili değildir. Ceza verebiliriz, işe yaramaz. Fareyi kendi haline bırakıp çıkışı kendi kendine bulmasını isteyebiliriz. Bunun gerçekleşmesi ise küçük bir ihtimaldir. Fareye labirentin çıkışını öğretmenin en güvenli yolu hedefe yönelik küçük doğrularına küçük ödüller vermektir. Aynı şey biz insanlar için de geçerli. Pek çoğumuz zaman zaman yaşam savaşı verirken labirentler içinde kayboluyoruz. Labirentlerde kaybolanlara yardım istediklerinde rehberlik etmek, onları yüreklendirmek, gerektiğinde küçük doğrularına küçük aferinler vermek, bazı durumlarda onları kucaklayıp çıkarmak insanca bir iş olsa gerek. Dünyada bunu çok güzel başaranlar var. Söz gelişi dünyadaki açlara, hastalara, sokak çocuklarına yardım için labirentlere girenler var. Bunlar labirentlerin gönüllü ve onurlu yolcularıdır. Kendilerini hayvanlara adayanlar var. Bunlar labirentlerin gönüllü ve onurlu yolcularıdır. Söz gelişi atsız alkolikler var. Bunlar labirentlerden çıkmaya çalışan canlar için cansiperane çalışan gönüllü ve onurlu yolculardır. Kat kat enkaz altından bir can kurtarmak için canını ortaya atan bir akut üyesi, labirentlerin gönüllü ve onurlu yolcusudur. Dünyadaki açlara, hastalara, hayvanlara, sokak çocuklarına yardım için labirentlere girenler, labirentlerin gönüllü ve onurlu yolcularıdır. Öldürerek kazanmak yerine yaşatarak kazanmaya çalışanlar, sizler insanlığın ak yüzlerisiniz, yüz aklarısınız. Çocuklara şekil vermek. Psikolojide hayvanların davranışlarına şekil vermekten söz ederiz. Hayvanların davranışlarına şekil vermede kullanılan teknikleri kullanarak insanların davranışlarına da şekil vermeye çalışmak mümkündür. Ancak bu yaklaşım doğru olmadığı kadar işlevsel de olmaz. Öncelikle insanları şekillendirmeye, şartlamaya hakkımız olup olmadığını düşünmek gerekiyor. Aslında pek çok insan buna hakkı olduğuna inanıyor. Bazen açıkça, bazen örtülü biçimde insanların düşüncelerini ve davranışlarını kendi doğruları doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyor. İkinci olarak, insan sadece şartlanarak eğitilebilecek bir canlı değildir. Çünkü davranışlarının arkasında karmaşık ve güçlü bir düşünce sistemi, bir bilişsel yapı vardır. İnsanın eğitilmesi basit bir şartlamanın ürünü değil, düşünce yapılarının etkilenmesine dayanan karmaşık bir süreçtir. Bu yüzden bir psikolog hastasının davranışlarına şekil vermek yerine onun düşüncelerini akılcı hale getirmeye çalışır. Benzeri şekilde bir öğretmen de öğrencilerinin tek tek davranışlarını değiştirmek yerine onlara eleştirel bakış tarzı kazandırmaya çalışmalı, sistematik düşünmeyi öğretmelidir. Okullarda öğrencilere bilginin kavranması, uygulanması, analiz ve sentez edilmesi, değerlendirilmesi konusunda koçluk edilmeli, öğrencilerin spontanlıkları ve yaratıcılıkları geliştirilmelidir. Ancak burada bunların tümünü ele almak yerine çocukların insanların eğitilmelerinde iltifat kavramından yola çıkarak küçük bir noktaya değineceğim. Çocuklarımızın belirli davranışları kazanmalarını, örneğin odalarını toplamalarını, okulda başarılı olmalarını isteriz. Ceza vererek bunları sağlamaya çalışmak işe yaramayan bir yoldur. Çocuk hedefe ulaştığında ona büyük bir ödül vermek de en azından her zaman işe yaramaz. Çocuğun asıl amaca yönelik küçük davranışlarını belirli aralarla ödüllendirmek en işlevsel yoldur. Örneğin tamamen derli toplu olunca onu ödüllendirmek yerine küçük bir tertipli davranışını, söz gelişi paltosunu askıya asmasını samimi bir takdirle karşılamak daha fazla işe yarayabilir. Tabii bu arada ana babanın kendisi de derli toplu olmalı ve çocuğun modelden öğrenmesine katkıda bulunmalıdır. Bazı babalar çocukları özellikle oğulları için benim istediğim gibi değil, istediğim gibi olsun, canımı alsın, istediğim gibi olmadı, bana böyle evlat gerekmiyor diyorlar. Bu tavır doğru mu? Çocuğa rehberlik etmeden onu istediğimiz kalıba sokmamız pek mümkün değildir. Çocuklarının birdenbire belirli bir davranış düzeyine, belirli bir kaliteye ulaşmasını bekleyen babaların durumu acemi araştırmacılara benziyor. Labirentteki faresi için şunları söyleyen acemi bir araştırmacı düşünelim. Kendi kendine bulsun çıkışı. Eğer çıkışı bulursa ona çuvalla şeker vereceğim. Bulamazsa da bana böyle fare gerekmiyor. Galiba bazılarımız bu acemi araştırmacı gibi düşünüyoruz. Bu tavrımızla çocuklarımıza çıkış yolunu bulduramayız. Eğer yaşam labirentleri içinde kaybolmalarını istemiyorsak, onları tek başlarına bırakmamalıyız. Örnek model olmalı, onlarla iletişim kurmalıyız. Küçük doğrularını ödüllendiren, onlara güzel geri bildirimler veren yetişkinler olmalı, rehberlik etmeliyiz. Yerine göre ne yapacaklarını göstererek, küçük ödüller vererek, yerine göre onları doğrudan yönlendirmeden, Sokrat tarzı sorular sorarak, deneyimlerimizi paylaşarak ufuklarını açmalı, yollarını aydınlatmalıyız. Onların yanında yüksek sesle sistematik ve eleştirel düşünmeliyiz. Tabii bunları önce biz bilmeliyiz. Eğer çocuklarımızın yaşam labirentleri içinde kaybolmalarını istemiyorsak, onları tek başlarına bırakmamalı, onlara örnek model olmalı, onlarla iletişim kurmalıyız. Çocuklarımızı labirentlerden çıkarmak veya labirentlere hiç girmemeleri için onların düşünme ve davranma tarzlarına şekil vermek mümkündür. Bunu yaparken kullanabileceğimiz yollardan birisi de küçük doğrularına ödül vermektir. Ancak şunu da önemli hatırlatmak gerekir. Çocukları dışarıdan gelecek ödüllere bağımlı kılmak da sağlıklı değildir. Çocuk küçükken dış kaynaklı ödüller gerekli olabilir. Ancak yaşı büyüdükçe dış kaynaklı ödüllerin yerini iç kaynaklı olanların almasında yarar vardır. Örneğin okuyup yeni bir şey öğrendiği, bir arkadaşına veya sokaktaki sakat bir hayvana yardım ettiği zaman kendinden hoşnut olmalı, bir anlamda kendi kendine aferin diyebilmelidir. Vicdan gelişim bu yolla olur. Maslow'un Türkçesi. Psikolojide Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi adı verilen bir yapı var. Buna göre bireyin ihtiyaçları hiyerarşik bir yapı oluşturur, sırayla giderilmesi gerekir. Eğer kişinin, çalışanın maddi ihtiyaçlarını karşılar, kendini güvende hissetmesine yardımcı olursanız, çevresinden saygı, sevgi görmesini, mensup olduğu gruba kendisine ait hissetmesini sağlarsanız, bu kişi kendini gerçekleştirmeye hazır demektir. Kendisini gerçekleştirebilir, gelişmiş bir insan olabilir. Bu görüşü, yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini acaba şöyle özetleyebilir miyiz? Kişiye, çalışana maddi manevi iltifat ederseniz o kişi kendisine ve dünyaya iltifata hazır hale gelir. 15. Ceza, ödül, geri bildirim, yaptırım. Ceza ve ödül canlının belirli bir davranışı yapmasını sağlamak için bir insan tarafından kasıtlı olarak verilen uyarıcılardır. Geri bildirim ve yaptırım müeyyide ise bir davranışın doğal sonucudur. Davranışın neye yol açtığı, hedefe ne kadar yaklaştığı konusunda ortaya çıkan bilgidir. İstenen düğmeye basınca, hayvanın yiyecek alması veya çocuğun istenen bir davranışı yapınca aferin alması ödüldür. Hayvana veya insana istenmeyen bir davranış yaptıktan sonra bir itici uyarıcı yöneltirsek bu da ceza olur. Bilgisayar başında bir tuşa dokunduktan sonra ekranda bir şekil ortaya çıkması geri bildirimdir. Bir ayının ağaç kabuğunu kurcaladığında bal bulması geri bildirimdir. Öğrenciye verilen sınav sonuçları geri bildirimdir. Geri bildirimler olumlu veya olumsuz, eğer bir insan elinden çıkıyorsa ödül veya ceza olabilir. Geri bildirim doğada veya toplumda ortaya çıkabilir, kasıtlı olabilir veya olmayabilir. Yaptırımsa geri bildirimin özel bir halidir. Yaptırım dendiğinde toplum kurallarını gözetmeye yönelik kasıtlı geri bildirimler kastedilir. Doğada yaban arılarını rahatsız ettiğinizde arıların sizi sokması daha çok bir geri bildirimdir. Trafik kurallarını ihlal ettiğinizde polisin ceza yazması da bir geri bildirim ama aynı zamanda bir yaptırımdır. Geri bildirimde adeta yapılan bir işin sonucu hakkında bilgi verilir. Yaptırımda ise yapmazsan yaptırırım mantığı vardır. Yaptırımların hepsi değilse de bir kısmı cezadır. Ceza tuhaftır, komiktir. Ceza doğal değildir, tuhaftır, komiktir. Bakınız niçin? Geri bildirim, yaptırım bir davranış sonucunda ortaya çıkan doğal durumdur. Ceza doğal değildir. Çünkü doğada ceza veya ödül yoktur. Geri bildirimler, yani davranışınızın sonucunda ortaya çıkan doğal durumlar vardır. Örnek, doğada elinize bir çubuk alıp yaban arılarını rahatsız ederseniz bu davranışınızın doğal sonucu şudur. Arılar sizi sokar. Arılar sizi cezalandırmak için sokmazlar. Davranışınızın doğal sonucu sokulmaktır. Eğer siz arıları rahatsız ettiğiniz için bir fil gelip sırtınıza hortumuyla vursaydı bu ceza olurdu. Çok şükür doğada böyle tuhaflıklar yoktur. Eğer ormanda yanlış mantarı yerseniz bunun doğal sonucu geri bildirimi şudur. Hekimler midenize hortum sokup yıkarlar. Bunu size ceza olsun diye yapmazlar. Yanlış mantar yemenin doğal sonucu midenizin yıkanmasıdır. Eğer siz yanlış mantar yediğiniz için yaban atları size çifte atsaydı bu ceza olurdu. Trafikte ceza işe yaramıyor. İstediğiniz kadar para cezası verin, insanlar bir yolunu bulup kurtulmayı beceriyorlar. Kurtulmak için yöntemler geliştiriyorlar. Örneğin şoförler arası dayanışma sergiliyorlar. Radarı gören diğer şoförleri uyarmak için sevabına selektör yapıyor. Trafik cezası işe yaramıyor. En azından parası olan için caydırıcı değil. Bir de ehliyetin belirli bir süre alınması var. Birkaç defa radara yakalanırsanız ve alkollü araç kullanırsanız ehliyetiniz alınıyor. Ehliyete el konması kısmen ceza sayılabilir. Ama bence daha çok bir yaptırım, müeyyide. Çünkü temelde insanların korunması amacına yönelik ehliyet alkollü sürücüyü ve başkalarını korumak amacıyla alınıyor. Şimdi eğer alkollü yakalanan sürücüye polis bir öğün yemek yememe cezası verseydi çok tuhaf olurdu. Bazı batılı filmlerde çocuklara yemek yememe cezası verildiğini sıklıkla görebilirsiniz. Örneğin bir anne, "Sana tatlı yok, çabuk odana çık," der. Ceza tuhaftır. Çünkü yapılan davranışla ceza arasında doğrudan bir ilişki yoktur. çocuğun sofrada gürültü yapmasıyla ceza alıp tatlı yememesi arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Gürültü yapan çocuğa yemek yememe cezası vermek yerine mola uygulanabilir. Mola kavramını bir sonraki bölümde ele alacağız. Çocuk yemek yemiyor, bağırıyoruz. Cezadır bu. Kalemle duvarı çiziyor, bağırıyoruz. Su ile oynayıp üstünü ıslatıyor, bağırıyoruz. Yemek yemiyor, bağırıyoruz. Tuhaflığı görüyor musunuz? Çocuğun davranış repertuarı zengin, bizimki ise bir tane. Hep aynı davranışı sergiliyoruz. Bağırıyoruz ya da vuruyoruz. Cezanın güçsüzlüğü. Çocuk yemek yemiyorsa biraz beklemek, uyarmak, daha sonra da sofrayı toplamak uygun olur. Bir sonraki öğüne kadar sofra kurulmaz. Bu bir ceza değildir. İşin doğası gereğidir. Bu bir geri bildirimdir, yaptırımdır. Biz önce yemedi diye çocuğa bağırıyoruz. Daha sonra da iki öğün arasında istediği anda sofrayı kuruveriyoruz. Bu tavrımızda bir tutarsızlık vardır. Çocuk eğer kalemle duvarı çizerse, bunun yaptırımı duvarı silmesi veya çizmemeyi öğrenene kadar kalemsiz kalmasıdır. Eğer çocuk suyla oynarsa, bunun yaptırımı ıslanmaktır. Ahşap, toprak kap, yünlü, pamuklu gibi doğal malzemelerin yanı sıra plastikler, sentetikler, doğal olmayan malzemeler var. Doğal olmayan eşyalar işimize yarıyor ama sonuçta gönlümüz doğaldan yana. Doğa doğal olmayan malzemeyi, örneğin plastiği kolay kolay hazmedemiyor. Bana öyle geliyor ki insana geri bildirim verilmesi, yaptırım uygulanması doğal, insanın doğasına uygun bir şey. Ceza ise insan doğasına aykırı bir şeydir. Plastiği hazmedemeyen doğa gibi insan da cezayı kolay kolay hazmedemiyor, içine sindiremiyor. Ceza doğaya, insanın doğasına uygun değildir. Plastiği hazmedemeyen doğa gibi insan da cezayı kolay kolay hazmedemiyor. Oysa yaptırımlar doğaldır, doğamıza uygundur, sindirilebilir. Ceza eleştiri bir davranışı yapmamayı öğretir. Örneğin ceza okul fobisi oluşturabilir. Ancak karmaşık davranışları, eleştirel düşünmeyi, hayata olumlu bakmayı, insan sevgisini veya matematiği ceza ile öğretemeyiz. Ceza korku yaratabilir, geriletebilir ama geliştirmez. İşte bu yüzden ceza güçsüzdür. Güçsüzler konuşmak yerine ceza vermeyi tercih ederler. Ama ne ilginç ki cezaları da kendileri gibi güçsüzdür. Çocuğa dayak ahlak dışı mı? Maalesef evet. Çünkü çocuğun iyiliği için diye mantığa büründürsek bile bir yetişkinin bir çocuğu dövmesi demek güçlünün zayıfı dövmesi demektir. Güçlünün zayıfı dövmesi ise genelde istenmeyen bir şeydir. Ahlaki bakımdan kabul edilemez. Güçlünün zayıfa fiziksel güç uygulaması toplumlarda göre geldiğimiz bir şey. Doğada bu durum doğaldır. Güçlünün zayıfı ezmesi, yemesi ahlak dışı değildir. Çünkü doğada ahlak kavramı yoktur. Neokortekse, dile, dilin refakat ettiği bilince sahip insan ahlak anlayışına da sahiptir. Ve insanlar için güçlünün zayıfı ezmesi işlevsel olabilir ancak ahlaki değildir. Güçlünün zayıfı ezmesi doğada doğaldır ancak bu durum insanlar arasında doğal değildir, ahlak dışıdır. Bir baba düşünün, gün boyu ev dışında birçok kişiye sinirleniyor ama kendini tutuyor. Gittiği resmi dairede kadın memura sinirleniyor, içinden bir tokat atmak geçiyor ama asla böyle bir şey yapmıyor. Sokakta, iş yerinde insanlara kızıyor, içinden vurmak geçiyor ama vurmuyor. Niçin vurmuyor? Çünkü sağa sola birer tokat atarsa çok masraflı olur, karşılık verirler, mahkemeye düşer. Aynı baba evine geliyor ve 10 yaşındaki oğlu canını sıkıyor, o da kalkıp bir tokat atıyor. Niçin? Çünkü oğluna tokat atması masrafsızdır. Babaya pahalıya mal olmaz, çocuk karşılık veremez, mahkemeye veremez. Evde bir çocuğu dövmenin maliyeti yoktur. İşte bu yüzden çocuklarımızı dövmek ahlak dışıdır. Adamına göre davranıyoruz. Karşımızdaki adam güçlüyse, arkası sağlamsa öfkemizi kontrol ediyor, saygılı davranıyoruz. Eğer karşımızda küçük bir adam, küçük bir hanım varsa gücümüzü kullanıp onu eziyoruz. Bu tavır ahlak dışıdır. Yaptığı sporun felsefesini kavramış bir tekvandocu, bir boksör sokakta dövüşmez. Üzerine gelirlerse kendini korumadan önce uyarır. Böyle davranan bir sporcu güçlünün zayıfı ezmesinin ahlak dışı olduğunun farkındadır. Sokakta güçlünün zayıfı, evde ana babanın çocuğu veya erkeğin karısını dövmesi ahlaki değildir. İş yerinde amirin bana gücü yetmez rahatlığı içinde memura hakaret etmesi ahlaki değildir. Ceza ve ödül yerine geri bildirim. Eğitim psikolojisi alanında farklı uzman görüşlerinden kaynaklanan çeşitli modalar yaşandı bugüne kadar. Örneğin 2. Dünya Savaşı'nda otorite altında insanların umulmadık saldırganlıklar sergilediklerini gözlemleyen uzmanlar, savaşı izleyen yıllarda otoriteden uzak tamamen serbest çocuklar yetiştirilmesini önerdiler. Ancak görüldü ki sıfır otorite çocuk eğitiminde yararlı olmuyor. Çocukların ifadelerinden de anlaşılıyordu ki çocuklar ana babalarının baskıcı olmayan rehberliklerine ihtiyaç duyuyorlardı. Neyi yapıp neyi yapamayacaklarının kendilerine söylenmesini, ancak bu konuda ısrarcı ve katı davranılmamasını istiyorlardı. Yine bir dönem çocukların ödül ve ceza ile eğitilmesi gerektiği, bu aslında tarihin başından beri yaygın bir görüştü, önerildi. Daha sonra uzmanlar çocukların yalnızca ödülle eğitilebileceğini ileri sürdüler. Cezaya karşı bir tavır sergilendi. Son zamanlarda ise ne ceza olmalı ne ödül, yalnızca geri bildirimle çocuk yetiştirilebilir görüşü yaygınlaştı. Öfkeli çocuklara mola uygulaması bu görüşün bir uzantısı oldu. Günümüzdeki yaygın görüş, ödüle ve cezaya başvurmadan yalnızca geri bildirimle çocukların eğitilebilecekleri yolunda. Geri bildirim nedir? Bir davranışın sonucu hakkında çevreden edinilen bilgiye geri bildirim adı verilir. Yukarıda da belirtildiği üzere bazı geri bildirimler yaptırım niteliği de taşıyabilir. Bu bilgiyi, yani geri bildirimi çocuk bazen kendi kendine edinir, davranışının sonucunu kendi kendine değerlendirir. Örneğin odasını topladığında bu durumun kendine kolaylık sağladığını fark eder. Kendi kendine aldığı bu tür geri bildirimler çocuğun bağımsız, kendine güvenli olmasını kolaylaştırır. Bazen de çocuğa geri bildirimleri çevresi verir. Çocuğunuz odasını topladığında ona aferin dersiniz. Bu ifade içinde yoğun olarak ödül bulunan bir geri bildirim sayılır. Aşağıda tartışılacağı üzere yerinde kullanılmayan ödülün bir takım sakıncaları vardır. Eğer odasını toplayan çocukla bu davranışının ne işe yaradığını konuşursanız, örneğin ona artık aradığın kitabı kolayca buluyorsun, bu yüzden de sabahları çantanı rahat hazırlıyorsun, okula geç kalmayacaksın derseniz ona geri bildirim vermiş olursunuz. Verilen bu geri bildirim aynı zamanda bir ödül de içerir. Aslında her geri bildirim aynı zamanda bir ödül veya eleştiri içerir. Ancak her ödülün içinde bu ödülün niçin verildiğine dair açık bir bilgi, yani geri bildirim bulunmayabilir. Burada şunu belirtmek isterim. Ödül cezadan, geri bildirim ise ödülden üstündür. Ödülle geri bildirim arasında geri bildirimin lehine küçük bir farklılık bulunabilir. Ancak bu farklılık uygulamada önemli farklar yaratabilir.